Ayrım 7.
Sayfa 77. Mutfağa gitti. Yağ eritti. Kakao ve şekerle karıştırdı. Yumurtaları içine kırdı. Bisküvileri sütün içinde yumuşattı. Hepsini bir araya getirerek iyice karıştırdı. Folyoya sardırılı halinde buzluğa koydu. En soğuk dereceye getirerek beklemeye başladı. Bu bisküvili çikolatalı ev yapımı pastayı yerken aldığı keyfi başka hiçbir yerde bulamıyordu. Anneannesinin özel pastasıydı bu. Annesi geldiğinde pasta oldukça donmuş ve yarısı Nil tarafından yenmişti. "Ah Nil, ne yaptın?" dedi annesi. "Ne yapmışım? Bunu senden öğrenmedin mi?" dedi Nil. Bir dilim kesti annesi de. "Ben de annemden öğrenmiştim. Ama ne güzel zayıflamışken ne diye yiyorsun ki şimdi? Canın bir şeye mi sıkıldı yoksa? Nasıl bakayım benim sevgili kızım bugün?" diye sordu. "Sevgili kızın çok çok iyi. Gökhan annesini aradı. Sanırım ondan telefon bekliyor. Üzülme ama Simone de Beauvoir da ölmüş." Annesi sanki Simone'un öldüğünü duymadı ve aldırmaz gibi görünerek. "Ne istiyormuş Gökhan? Bir not bıraktı mı?" diye sordu. Kazanan Nilüfer oldu. Nilüfer'e o semtin, aslında semtin değil, o şehrin tüm bekar erkeklerinin anneleri gelip gidiyordu. Nilüfer'in annesi özellikle zengin kısmetler geldiğinde ve Nilüfer bunları reddettiğinde çıldıracak gibi oluyordu. "Neden Nilüfer? Neden? Neden evlenmiyorsun bu adamlarla? Ne bekliyorsun?" diye soruyordu. Bir keresinde Nilüfer, "Mutlu olmak istiyorum anne. Mutlu olmak," dedi. "Senin gibi yaşamak istemiyorum," diyecekti ki susmayı başardı. Bu kadarına bile annesi çok şaşırmıştı. "Mutlu olmak da ne? O nasıl olunuyor? Kiminle mutlu olacağını nasıl anlayacaksın ki? Nesi var bu adamların? Nelerini beğenmiyorsun?" "Anneciğim, bırak istediğimle evleneyim. Biraz daha sabret ne olur. Bekle, ben de mutlaka isteyeceğim ve sevdiğimi bulacağım." Anne şaşırdı. Kızının ağzından sevdiğim sözünün çıkmasına inanamadı. O daha bir kere bile sevdiğim erkek, sevdiğim, seviyorum gibi kelimeler kullanmamıştı. Bunları ne bir kimseye söylemişti ne de bir kimseden duymuştu. Kaşları çatıldı. "Ne demek sevdiğim?" dedi. Soruyu duyunca Nilüfer de şaştı kaldı. "Ne demek sevdiğim?" diye düşündü. Kıpkırmızı oldu. "Sen bir haltlar mı karıştırıyorsun yoksa?" diye sordu annesi. Böylece Nilüfer'le annesinin sevgi ve evlilik üzerine kurdukları ilk samimi ve en uzun sohbet sona ermek üzereydi. "Ben bir haltlar mı karıştırıyorum?" diye düşündü genç kız. Gülümsedi, aldırmadı. Günün her dakikasında o güne kadar iki kere gördüğü ve şu anda Almanya'da olan Ali'yi düşünmesi bir halt karıştırmaksa eğer, karıştırıyordu evet. Belki ayıptı, belki günahtı ama o Ali'yi seviyordu. Acılarına bir de Ali'ninkine eklemiş, kolayca başarabildiği bir boyun eğmeyle huzura kavuşmuştu. Boyun eğmeyi başarabildikten sonra yapacak hiçbir şey kalmıyordu. Sadece düşünceler engellenemiyordu. Boyun eğebilmiş bir insan mücadele etmesine gerek yoktu. Hayat böyle daha kolaydı. Annesi bu aldırmaz gülümsemeyi gördü. Belki de ilk defa kendisinde kızacak gücü bulamadı. Nilüfer her an evdeydi. Ne yapabilirdi ki çocukcağız? Ama evlenmesi gerekiyordu. Mesela son gelen görücü çok uygundu. Görmüş geçirmiş bir aile, zengin insanlar, eli yüzü düzgün okumuş bir genç. Nilüfer'in hayır demesi için hiçbir neden yoktu ama o yine hayır demişti. Neden diye sorduklarındaysa cevabı şu olmuştu. Kirpiklerinin ne kadar kısa olduğunu görmediniz mi? Boyun eğse de, mücadeleden vazgeçse de, hiçbir şey yapmadan öylece oturulsa da, demek hayat insanı kollarının arasına alıp içine çekebiliyor. Hiç umulmadık olaylar, insanın dışında gelişip hayatını allak bullak edebiliyor. Nilüfer hatıra defterine yaşadığı günleri şöyle yazdı. Nilüfer'in babasının ciğerlerinde bir kurşun saplıdır ve bu kurşun adamcağızı öksürtmekte, zaman zaman nefes almasında zorluklar yaratmaktadır. Baba malulen emekli olur. Evde oturmaya pek fırsat bulamadan parti için çalışmalara başlar. Evin içinde babanın emekliliği konuşulurken küçük kardeş Turgut'un derslerinin pek fena olduğu ortaya çıkar. Hocası babasını okula çağırır ve çocuğun sık sık okula gitmediğini söyler. Oysa çocuk her gün evden okula diye çıkmaktadır. Gece evin içinde gümbürder, emekli baba geriye kalan iki çocuğundan oğlan olanını kıyasıya döver. Anne araya girmeye çalışsa da oğlan bu dayaktan kurtulamaz. Ev bu olaylarla sarsılmaktayken ertesi gün hala aşağıya iner. Annesi ve babasıyla mırıl mırıl bir şeyler konuşur. Nilüfer babasının gür sesinden "Nasıl olur? Orası çok uzak. Üstelik daha talebe" gibi laflar duyar. Bir süre sonra Nilüfer odaya çağrılır. Durum ona da bildirilir. Ali Almanya'dan haber göndermiştir ve Nilüfer'i istemektedir. Nilüfer de neredeyse evde kalmak üzeredir. Zengin olmasa da bu çocuk belki onun son şansıdır. Evet, zengin değildir ama çok yakışıklı, pek kibardır. Almanya'ya gitmek de fena sayılmaz bu zamanda. Nilüfer başına öne eğerek peki der. Allah'ım, Allah'ım ne kadar mutluyum, ne kadar haklıymışsın. Ya seni dinlemeyip de Ayfer'in yanına gelseydim, kendi hayatıma son verip büyük bir günah işleseydim. Allah'ım beni affet, beni sev. Nilüfer tam teslim olmuşken her şeyin böylesine değişmesine inanamamıştı. Durmadan düşünüyor, bu işte bir tuhaflık var diyordu. Okula gitmek için mücadele etseydi ve gitseydi, şimdi Ali ile evlenemeyecek miydi? Mücadele etmek ne işe yarıyordu? Şart mıydı? İşte hiç mücadele etmemişti ama sonunda kazanan o olmuştu. Aslında bir kazanç da yoktu çünkü bunun için bir çaba harcanmamıştı. Mücadele olmayınca kazanç nereden gelecekti? O sadece Allah'ın talihli bir kulu muydu ve eğer o talihliyse annesi talihsiz miydi? Hepsi bu muydu? Nişan yüzükleri Almanya'dan geldi. Ali'nin ve Nilüfer'in akrabaları Nilüferlerin evinde toplandılar. Ali'yi anarak, Ali'yi konuşarak, Ali için kadeh kaldırarak eğlenmeye çalıştılar. Damatsız bir nişan töreni yeryüzünde ilk defa mı yaşanıyordu acaba? Ali ta Almanya'dan kalkıp gelememişti. Ama kızı o kadar beğenmiş ve sevmişti ki bir an önce yüzükler takılsın istemişti. Aksi halde o da biliyordu ki kız eve gelenlerden birine gidiverecek. "Bensiz bir nişana dayanabilir misin?" demişti ilk mektubunda. Nasıl dayanmazdı, nasıl yakınabilirdi Nilüfer? Böylesine mutlu olmayı hak edip etmediğini bile bilemiyordu. Nilüfer kolsuz, yakasız, önü V şeklinde, açık, vücudunu saran, saten, pembe bir elbise giymişti. Yakasının kenarı çiçeklerle bezeliydi. Bir rüya gibi güzeldi. Duyduğu mutluluk ve içindeki huzur yüzünü daha da güzelleştirmişti. Ali'nin annesi Nilüfer'in fotoğraflarını çekerken tahtalara vurup "Maşallah" dedi. "Ali aramızda değil ama bu resimlerle seni iyice görsün bari." Belki de dünyanın ilk damatsız nişanıydı bu. Ama gelin çok mutluydu. Nişanlısının yanında olup olmaması sanki umurunda bile değildi. O Ali ile evleniyordu ya, şu an yanında olsun ya da olmasın ne fark ederdi? Mutluluk bu kadar basit olamazdı. Damatsız nişanda da böylesine iyi olunabilirdi. Nilüfer gülüp duruyordu. Hayat onu seviyordu. Halası, iyilerin talihi de iyi olur diyordu. Annesi, Allah çirkin talihi versin, güzeller şanssız olur dedi gözlerini silerek. Parmağını tahtaya vurdu, kulağını çekti. Nilgün'ü prensi arıyor. Beyaz adlı prens aradığında sınavdan yeni dönmüştüm. İyi geçmişti. Hem kötü de geçse öğretmenin tek dersten borçlu bırakmayacağını, bir yıl üniversiteye girmeden evde beklememe neden olmayacağını biliyordum. Bu çok bir hainlik olurdu. Evet, tembeldim, membeldim ama iyi kızdım. Severdi beni hocalarım. Zaten sınav sorularının çoğu bize özel olarak çalıştırdığı konular arasından gelmişti. O da iyi kadındı işte. Telefonu açıp yorgun ama huzurlu. Alo diyorum. Evde kimse yok. Annem herhalde anneannemdedir. O pek gelemiyor artık buraya. O kadar yaşlı ki sanırım 60'ını geçti. Hem gelmemesi de iyi oluyor. Çünkü durmadan ağlıyor. Gözlerinin altında küçük küçük torbalar oluşmuş, annem ağlamaktan diyor. Hayatı boyunca yanında olan en sevdiği kişilerin hepsi ölmüş, bir tek annem var. Ama nedense anneme de pek iyi davranmıyor, bizi de sevmiyor. O evimize geldiği zaman sanki odaların içine bir karanlık çöküyor, kasvet basıyor. Oysa hayal meyal dedemi hatırlıyorum da, o koca sesiyle eve girdiğinde sanki her yere neşe dolardı. "Elinizi cebime daldırın çocuklar!" diye bağırırdı. Koşa koşa üzerine atlardık. Cebinden fıstıklar, leblebiler, şekerler çıkardı. O öleli beri anneannem iyice çekilmez oldu. Annem ona gitmemizi istediğinde nereye kaçacağımızı şaşırıyoruz. Kolay değil diyor annem. O koskoca evden, o kalabalık aileden sonra tek başına şu iki odalı eve tıkıl. Aslında anneannemi böylesine kötü yapan Turgut dayımdı sanıyorum. Belki o da yaşıyor olsaydı, belki de o da yaşıyorken annem gibi normal bir çocuk olsaydı, anneannem bu kadar kötü olamazdı. Bize hiç söylemediler. Ama ben annemle babamın konuştuklarından duydum ki Turgut dayım bir gece sarhoş eve gelip anneannemden para istemiş. O vermeyince de küfür etmiş, bağırıp çağırmış. Neden pek öğrenemedim ama anneannem yere düşmüş o gece. Dayım öldüğünde ben 12 yaşında falandım. O da 30 civarındaydı. Ne neşeli, ne hoş bir adamdı. Dayım bana çiçek veren ilk erkektir. Bu nedenle onun yeri kalbimde başkadır. Yerlere kadar eğilip saydam bir kutu içinde kırmızı gül armağan etmişti bana. Bir tuhaf olmuştu. Bizim evde hiç içmezdi. Zaten kimse de ona içki ikram etmezdi. Babam ona çok kızıyordu. Ne zaman arasa onun için pis sarhoş diyordu. Oysa dayım bize geldiğinde, bizi alıp pastaneye götürdüğünde, alışverişe çıkartıp hepimize hediyeler aldığında öyle tatlıydı ki. Bir gün cesaretimi toplayıp "Neden içiyorsun dayıcım?" demiştim. Birden gözlerinde büyük bir hüzün belirmiş, gamzeli güzelim ağzını yamultmuş, biraz düşünmüş. "Büyü de bunu o zaman konuşuruz bebeğim. Kötü bir adam değilim ben," demişti. Ama evdeki konuşmalardan biliyorum ki o hep sarhoş geziyor, anneannemi korkutuyordu ve o hastaydı. Ve biliyorum ki parası varken, mutluyken, büyük otelin büyük odasından çıkıp bize geliyor, Noel Baba gibi hepimize hediyeler getiriyor, şarkılar söylüyor, dans ediyor. Parası bittiğinde ise kötü bir otelin pis odasında içip içip ölümüne sızıp gidiyordu. Öldüğünde kötü otelin pis odasındaymış. Annem, anneannem için kocaman evden çıkıp yapayalnız bu küçücük eve tıkıldığı için böyle mutsuz diyor ama biz biliyoruz ki o koskoca evin içinde kalabalık ailesiyle birlikteyken de yine surat asarmış. Çocuklarını dövermiş, kocasına ve çocuklarına sevgisini göstermezmiş. Bir gün bana sarılıp da "Benim güzel kızım, seni çok seviyorum" gibi bir şeyler söylediğini duymadım demişti annem. Ben de anneme diyemedim ki "Sen de bize bunu pek sık yapmıyorsun anne." Dedem anneanneme söylemiş miydi acaba bu sözü? Ya babam anneme? Hiç sanmıyorum. Ya ben bu sözü birisine söyledim mi? Yo, hayır söylemedim ama daha dur bakalım çok erken. Dedem anneanneme söylemiş olamaz. Çünkü o sevilecek bir kadın değil. Peki ama o zaman niçin birbirlerini sevmeyen insanlar cendere gibi böyle birlikte yaşıyorlar? Annem sevilecek bir kadın. Her şeyden önce çok güzel bir kadın. Babam ona bunu bir kere söylemiş. Evet, bunu annemden duymuştum. İlk evlendiğimiz gün "Ne kadar güzelsin" demişti bana. Saçlarımı okşamıştı. Sonra bir kere bile böyle bir şey söylediğini ve yaptığını görmedim. Demek ki "Seni seviyorum" dememiş. Çünkü sevmiyor. Seven insan dayanamaz. Mutlaka söyler diye düşünüyorum. Sevgi öyle bir coşku ki ve çok merak ediyorum. Bunlar birbirlerini sevmeden, birbirlerine "Seni seviyorum" demeden mi oturdular beraber bunca yıl? Korkunç bir şey bu, ürkütücü. Evlilik sözde çok ciddiye alınan bir kurum. Ama pek de ciddi yaşandığı söylenemez. Sevgisiz bir evlilik nasıl ciddiye alınabilir ki? Adam kızı 14 yaşında minicikken beğeniyor, kapısının önüne çadır kurup zorla alıyor. Sadece güzel olduğu için. Sonra o heves ve inat uğruna aldığı kız, o adama hayatı zindan ediyor. Evin içinde saz çaldırmıyor, türkü söyletmiyor, içkilerini lavaboya döküyor. Eve arkadaşlarını çağırmasına izin vermiyor. Bir hırs, bir heves uğruna zavallı adamcağız bunları yaşıyor. Ya ölen çocuklar, ya bu çocukların acısı. Eğer evlenmeselerdi bu acıları her ikisi de yaşamayacaktı. Tek başlarına sadece kendilerinden sorumlu olacaklardı. Bir keresinde anneme buna benzer bir şeyler söyledim ama o kızdı bana. Nereden aklına gelir bu saçma sapan fikirler dedi. Ben de evlenecekmişim. Herkes evlenecekmiş. Alo diyorum. Merhaba, umarım iyisindir diyor bir erkek. İyiyim, kimsiniz? Ben Yılmaz diyor telin ucundaki ses. Tanıyamadım. Beyaz atlı prensin diyor. Birden yüzüme ateş basıyor. Biraz heyecanlanıyorum. Ah, merhaba, nasılsınız? İyisiniz değil mi? Bir şeyiniz yok diyor. İyiyim elbette. Hayatımda ilk kez bu tür bir şey yaşadım. Ne olur beni böyle biri sanmayın diyorum. Niçin adama yalvarır gibi konuşuyorum? Farz edelim ki ben böyle biriyim. Ne olmuş yani? Yo yo, öyle bir şey düşünmüyorum. Hatırınızı sorayım istedim. Belki de bu cumartesi günü görüşürüz yine diyor. Ben de istiyorum. Olur diyorum. Beni evden alma önerisini kabul etmiyorum ve yeşil gözümle buluştuğum durakta beklemesini söylüyorum. Arabayla geleceğim. Sizi duraktan alırım. Arabam lacivert bir Ford diyor. Lacivert Ford. Durağın biraz gerisinde bekliyor. Neyse, nereye gideceğimizi arabanın içinde tartışırız. Kimse bizi görmez diye düşünüyorum. Hiçbir şey sormadan yola koyuluyor. Sahilde bir lokantanın önünde duruyoruz. Herhalde karnın açtır diyor. Bana kalırsa tuhaf bir durum bu. Adam sormadı bile nereye gidelim, ne yapalım diye. Deniz kenarındaki masalardan birine oturuyoruz. Aslında her şey çok güzel. İlk defa annem babam olmadan böyle bir yere geliyorum. Acaba etraftan nasıl görünüyorum? Büyük bir kız gibi miyim? Neyse, sormadığı belki de iyi olmuş. Her şey çok güzel gidiyor ama yaşını öğrenince biraz canım sıkılıyor. Hiç bu kadar yaşlı olacağını düşünmemiştim. 28 yaşındaymış. Bu kadar büyük bir adamla nasıl anlaşabilirim ki ben? Her çıkışımızda beni koluna takıp bu tür restoranlara mı götürecek? Bir kerelik iyi de devamlı olursa ne sıkıcı. Üniversite sınavlarına gireceğimi öğrenince sıkılmış gibi elini kıvırcık saçlarında gezdiriyor. İnşallah kazanamazsın diyor. Kazanamazsam özgür olurmuşum ve bol bol gezebilirmişiz. Eğer kazanamazsam bunun senin yüzünden olduğunu düşüneceğim ve bir kez bile seninle bir yere çıkmayacağım diyorum sinirle. Şakaydı canım, şaka diyor. Ne tatsız bir şaka bu böyle. Nil'in annesi nutuk atıyor. Nil artık annesinin Gökhan'la beraber olduğundan emin. Annesi bundan hiç söz etmiyor ama yaptığı telefon konuşmaları besbelli Gökhan'la. Sonra gece çıkmalar da sıklaştı. Oysa bir süredir akşamları hep evde oturuyordu. Nil annesine neredeydin diye sorduğundaysa abuk sabuk yanıtlar veriyordu. Sık sık iş arkadaşlarıyla beraber olduğunu söylüyor, ayrıntıya hiç girmiyor. Nil aslında buna hiç aldırmıyor. Onun kendisiyle ilgili kuşkuları yok. O her zaman modern, akıllı bir kız olduğundan emin. Ama son günlerde annesine çok kötü davranıyor. Daha doğrusu ne olduğunu anlayamadığı bir şeylere sinirleniyor ve acısını annesinden çıkarıyor. Nil bir gün evde annesini beklerken telefon çalıyor. Açıp da alo dediğinde hiç ses çıkmıyor ve çat diye kapanıyor. Nil sanki uzun süredir ağlamayı hasretmiş de boşanmak için bu anı beklemiş gibi yatağın üzerine kapanıyor, avaz avaz bağırarak hıçkırmaya başlıyor. Gökhan'ın telefonu yüzüne kapatması çok ağrına gidiyor. Biz onunla arkadaşız. Ne yaptım ben ona? Ne yaptım ona diye haykırıyor. Telefonu kaldırıyor, alete bakıp elinde sallayarak soruyor. Niçin benim telefonumdan aramıyorsun? Niçin annemin telefonu çalıyor? Niçin ben açınca yüzüme kapatıyorsun? Niçin bir merhaba bile demiyorsun? Eminim, eminim bu sensin. Telefonu yerine koyuyor ve annesinin masanın üzerindeki fotoğrafını görüyor. Çerçevenin içinden neşe içinde bakıyor kendisine. Öyle güzel, öyle genç ki. Hıçkıra hıçkıra annesine soruyor bu kez. Neden Gökhan, neden kızının arkadaşı? Kendi çevrende hiç mi sana uygun bir yoktu? Gezebildiğim biri çıkmıştı sonunda karşıma. Aç kurt gibi neden onu aldın, doyumsuz kadın? Eline makası alıyor. Aynanın karşısına geçiyor. Bir süre elinde makas bakıyor kendine. Sonra zaten hiç sevmediği, çirkin bir şekilde uzamış kıvırcık saçlarını tutam tutam kesiyor. Sol tarafı iyice kısalıyor, sağ tarafı uzun kalıyor. Nil dikkatle kendini seyrediyor. Saçının bu hali hoşuna gidiyor. sağ tarafı biraz düzeltiyor, sol tarafı biraz daha kesiyor. Bir tutam saç kulağının üzerinden aşağı sarkıyor. Sanki böyle bir sahne bir filmde vardı ama kız saçının tümünü kesiyordu. Böyle saçının bir tarafını uzun bırakmıyordu orada. Olsun, Nil filmdekinden biraz farklı davranıyor. Nil o kadar çok ağlıyor, konuşuyor, bağırıyor ki sonunda yorgun düşüp uyuyor. Annesi geldiğinde kızının mışıl mışıl uyuduğunu görünce mutlu oluyor. Birlikte sinemaya gitmeyi önerecekti ama bırakıyor uyusun. Bir süre sonra annesi Nil'in uykusunun bu saatte biraz uzun sürdüğünü düşünerek merak edip kızını uyandırmaya gidiyor. Hadi kızım uyan artık. Sonra gece hiç uyuyamazsın diye saçlarını okşuyor. Nil'in saçları eline bir tuhaf geliyor. Oldukça sert, fırça gibi. Ürküyor bundan. Nil'in haberi yokmuşçasına. Kalk Nil, kalk. Saçların gitmiş diyerek kızını uyandırmaya çalışıyor. Nil ağlamaktan kızarmış, şişmiş gözleri, her teli bir tarafa doğru giden kesilmiş saçları ve sağ yanağına inen uzun tutamıyla yatağında doğruluyor. Keskin, kısa bir çığlık atıyor annesi. Kim yaptı bunu? Diyor. Nil'in eli saçlarına gidiyor. Yaptığı şeyi birden hatırlıyor. Suratına kapanan telefon aklına geliyor. Annesine dik dik bakarak ben yaptım anne diyor. Anne o anda bir problem olduğunu anlıyor. Hadi kalk. Bir şeyler yiyelim sonra ben düzeltirim saçını diyor. Saçımı düzeltmene gerek yok. Çünkü ben böyle gezeceğim. Bu tutamı da kırmızıya boyayacağım diyor Nil'de. Anne hiç üstüne gitmiyor. Telaşla salata yapıyor. İçine yalnızca sirke ve limon koyuyor. Dünden haşlanan yağsız nuarı dilimliyor. Yanına domates ve salatalıkla garnitür yapıyor. Nil yüzünden o da zorunlu rejim halinde ve bundan hiç yakınmıyor. Nil zorla sofraya oturuyor. Aslında annesini suçlayacak bir durum olmadığının bilincinde ama elinde değil. Onu suçluyor. Ona için için dargın. Ama Gökhan'la çıktığı için değil, bunu Nil'den sakladığı için dargın annesine. Sen gelmeden önce telefon çaldı ve açınca küt diye suratıma kapandı. Sinir oldum diyor. Ne var bunda sinir olacak kızım? Bu her an herkesin başına gelen bir şey. Nil annesinin gözlerinin içine bakmıyor. Sinir oldum işte diyor. Annesi anlıyor ve o her yıl bir kez gerçekleşen o ünlü nutuklarından birini atmaya başlıyor. Bak kızım, sen çok küçük olduğun halde ben seni nasıl özgür bıraktım? Merak ettiğim bir şey oldu mu soruyorum yalnızca. Çünkü sana güveniyorum. Yanlış bir şey yapmadığına inanıyorum. Ayrıca yanlış da yapsan, önemli olan bunu anlayınca sürdürmemendir. Nil, insanlar yaşam boyu mutluluk peşinde koşarlar.